Ayrım 48.
Bizce yazar ilgi uyandıran ayrıca yararlı yönleri basitlik içinde arayıp da bulabilmelidir. Örnek olarak sıradan kişilerin pek çoğu sürekli değişmeyen bir basitlik içinde yaşar. Bunların günlük hayat çemberinin dışına çıkabilmek için bütün çabaları boşunadır. Özgürlüğe en küçük eğilimleri olmadığı halde kalıplarının dışına taşmak çabasında pek yalın kişilerdir bunlar. Kendileri okuyuculara az açıklanan, bunu itiraf ederim, öykümüzün bazı kişileri de işte bu sıradan ya da basit insanlar sınıfındandır. Varvara Ardalyonovna, Petitsina, kocası Petitsin, kardeşi Gavril Ardalyonovich bu tip insanlardandır. Gerçekten zengin, iyi bir aileden gelme, çirkin ve aptal olmayan, iyi eğitim görmüş, iyi kalpli bir kimse için gene de üzerinde durulacak bir niteliğe, özelliğe, hiçbir tuhaflığa, kendine özgü düşünceye sahip olmamak, tamamıyla herkes gibi olmak ne can sıkıcı bir şeydir. Servete sahiptirler ama Rothschild ölçüsünde değil. Aile şerefli, gene de hiçbir özelliğiyle kendine ad yapamamış. Dış görünüş fena olmamakla birlikte anlamda hiçbir derinlik yok. İyi bir eğitim ama bu eğitimin uygulama alanında ne sonuç vereceği bilinemiyor. Akıl var, kendine özgü düşünceler yok. Kalp temiz, yüce davranışlar eksik ve benzeri. Dünyada böyle insanlar çoktur, göründüğünden de çoktur. Bunlar da bütün insanlar gibi başlıca iki sınıfa ayrılırlar. Birinci kısım orta halliler, öbürleri daha akıllılar. Birinciler daha mutludur. Orta halli, sıradan bir adam için kendisini olağanüstü kimseye benzemeyen bir adam olarak hayal etmek pek kolaydır. Bazı genç kızlarımız saçlarını kestirip mavi gözlük takınca bunların onlara kişisel inançlar sağladığını sanırlar. Orta halli biri kalbinde insancıl, iyi duygulardan birazını sezmesin, hemen ondan başkasının bunu duyamayacağı, toplumun gelişiminde büyük payı olduğu inancına kapılır. Bir başkası kaptığı bir düşüncenin ya da başsız sonsuz bir kitabın tek bir sayfasında okuduklarının kendi kafasından çıkma, ona özgü düşünceler olduğuna inanır. Bu durumlarda varılabilen küstahça saflığa şaşmamak elde değildir. Bütün bunlar varlığına kolay kolay inanılmayan, gene de her an karşılaşılabilen şeylerdir. Küstahça saflığı, ahmağın kendine aşırı güvenini Gogol, Teğmen Pirogov tipinde eşsiz bir biçimde çizmiştir. Pirogov'un bir dahi, hatta dahiden de öte bir varlık olduğuna hiç kuşkusu yoktur. Bu bakımdan kendi kendine bir kerecik olsun kuşkulu bir soru yöneltmez. Büyük yazar, okuyucusunun zedelenen ahlak duygularını onarmak için sonunda ona dayak atmak zorunda kalmıştır. Ama bu yüksek adamın işkenceden sonra silkinerek canlanmak için hemen bir börek atıştırmaya başladığını görünce, çaresizlik içinde ellerini açmış, okuyucularını öylece bırakmıştır. Ben her zaman Büyük Pirogov'un küçük rütbeli biri olarak anılmış olmasına üzülmüşümdür. Çünkü Pirogov kendinden o kadar hoşnuttur ki, ilerleyen yıllarla birlikte kendisini omuzlarında apoletleri kabaran bir komutan olarak düşünür, bu hayale iyiden iyiye kapılır. Rütbesi generalliğe ulaştıktan sonra neden gerçek bir birlik komutanı olmasın? Böylelerinden çoğu da ileride savaş alanlarında en ezici bir başarısızlığa uğrarlar. Edebiyatçılarımız, bilim adamlarımız, propagandacılarımız arasında ne Pirogovlar vardı? Vardı diyorum. Aslında şimdi de var. Öykümüzün kişilerinden Gavril Ardalyonovich Ivolgin öbür sınıftandı. O da tepeden tırnağa bir orijinallik heveslisi olduğu halde daha akıllı insanlar sınıfına katılacak nitelikler taşıyordu. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi bu sınıf birinci gruptan çok daha mutsuzdur. Akıllı insan kendini geçici olarak belki de ömrü boyunca bir dahi, olağanüstü biri saysa bile kalbinde bir kuşku kurtçuğu kalmasını önleyemez. Bu kurtçuk akıllı adamı bazen tam bir umutsuzluğa sürükler ya da bu türlü iddialardan vazgeçtiği zaman gururunun zehri benliğini onulmaz biçimde kaplamış olur. Ama biz burada pek aşırı bir durumu ele aldık. Bu akıllı sınıf adamlarının pek çoğunun durumu o kadar feci değildir. Yılların ilerlemesiyle karaciğer az çok bozulur. Hepsi o kadar. Gene de bu insanlar ilk gençlikten başlayarak uslu çağa gelene kadar bazen uzun süre delilikler yaparlar. Arada bir bazı garip olaylara da rastlanır. Bazen namuslu bir adam orijinallik hevesiyle bir adilik yapıverir. Bazen de namuslu, iyi kalpli, ailesinin yükünü sırtlamış böyle zavallılardan biri canını dişine takıp ailesinden başka yabancılara da bakar, onların da geçimini üstlenir. Sonunda ne olur? Ömrünün sonuna kadar rahat etmez. Bu insanca davranışı onu yatıştırıp avutmaz. İşte bütün hayatımı bunların yoluna verdim. Elimi kolumu bağladı bunlar. Barutu icat etmeme engel olanlar da bunlar. Onlar olmasa hangisi olacağını kesinlikle bilmemekle birlikte ya barutu bulur ya da Amerika'yı keşfederdim diye düşünüp durur. Böylelerinin en belirgin özelliği gerçekten ömürleri boyunca barutun icadının mı, Amerika'nın keşfinin mi daha gerekli olduğunu, kendilerinin de neyi bulmaya hazır olduklarını bir türlü anlayamamalarıdır. Ama keşiflere karşı duydukları özlem, Kolombu ya da Galileo'yu bastıracak güçtedir. Gavril Ardalyonovic de böyle bir durumun başlangıcındaydı. Ama henüz başlangıçta olduğu için önünde uzun bir delilik dönemi vardı. Derin, süresiz bir güçsüzlük duygusu, bir yandan da kendi kendine yeterli bir insan olduğuna inanabilme çabası, ilk gençliğinden beri onu temelden sarsmıştı. Denebilir ki kıskanç, hırçın istekler, hırpalanmış sinirlerle dünyaya gelmiş bir gençti bu. İsteklerinin hırçınlığını onların güçlü oluşuna verirdi. Kendisini tutku dolu biri olarak gösterebilmek için bazen en delice hareketleri yapmaya hazırdı. Ama iş o delice harekete gelince kahramanımız daima akıllıca karar veriyor, bu da onu öldürüyordu. Gavril Ardalyonovic sırası gelince istediğini elde edebilmek için belki çok aşağılık bir hareket yapabilirdi. Gene de bu adiliği yapmaya kalkınca namus duygusu karşısına dikiliveriyordu. Hoş, ufak ölçüde bir namussuzluğa her zaman yatkındı ya. Ailesinin yoksulluğunu, düşkünlüğünü nefretle karşılıyor, annesine bile tepeden bakıyor, hor görüyordu. Oysa Gavril Ardalyonovic şimdiye kadar edindiği mevkiin başlıca dayanağının annesinin adı ve karakteri olduğunu pekala anlıyordu. Yapançı'nın yanına girdiği zaman kendi kendine, madem ki soysuzca davranmayı göze alıyorum, bari sonuna kadar götüreyim demişti. Ama sonuna kadar götürebildiği hiçbir soysuzluğu olmadı. Hem de buna %100 ihtiyaç duyduğu düşüncesine nereden kapılmıştı Tanrı bilir. Agla eden o zaman yalnızca korkmuş ama işin peşini bırakmamıştı. Genç kızın ona kadar alçalacağına hiç inanmamakla birlikte her olasılığa karşı işi uzatıyordu. Nastasya Filipovna olayında kafası hep parayla her şeye ulaşabileceği düşüncesiyle doluydu. O aralık tam bir hodbinlik, hatta bir tür korkuyla her gün soysuzluğu sonuna kadar götürmeli. Böyle durumlarda basit insanlar çekingenlik gösterir ama biz aldırmayız diye her dakika kendi kendine cesaret vermeye çalışıyordu. Aglaya'yı kaçırdıktan, olayların gelişimi karşısında ezildikten sonra büsbütün sapıttı. Öyle ki deli bir adamın deli kadına getirdiği ve kadının onun yüzüne attığı parayı götürüp prense verdi. Parayı prense verdiğine başlangıçta sevinmişti ama sonradan çok pişman oldu. Gavril Ardalyonovic prensin Petersburg'da kaldığı 3 gün boyunca epey gözyaşı dökmüştü. Ama prens ona aşırı sevecen davranınca ondan da nefret etmeye başladı. Çünkü ortada herkesin yapamayacağı bir parayı geri verme olayı vardı. Daha sonra bu iç sıkıntısının boyuna ezilen kibrinden doğduğunu itiraf etmek zorunda kalmıştı. Nefsine karşı bu soylu itiraf bir yandan da ona üzüntü veriyordu. Aglaya gibi masum, garip bir yaratıkla ilişkilerinin ne derece ciddi olabileceğini çok çok sonra anlayabildi. Bu da duyduğu pişmanlığı bir kat daha arttırdı. Gavril Ardalyonovic görevini bırakarak iyice umutsuzluğa kapıldı. Babası annesiyle birlikte Petitsi'nin evinde barınıyordu. Eniştesine değer vermediği açıkça belli olduğu halde onun görüşlerinden epey yararlanıyordu. Ayrıca ona sık sık akıl danışmak akıllılığını da gösteriyordu. Gavril Ardalyonovic Petitsi'nin Rothschild'lik hayalleri kurmamasına, böyle amaçları olmamasına içerliyordu. Madem ki faizcilik yapıyorsun, sonuna kadar yürü, ez insanları, paraya tahvil et onları, bir karakter, bir Yahudi kral ol. sakin, alçak gönüllü Petit'in bütün bunlara gülümsemekle karşılık veriyordu. Ganya'ya yaptığı işin onursuzca bir iş olmadığını, ona haksız yere Yahudi dediğini kanıtlamaya çalışıyordu. Paranın bu kadar geçerli bir nesne oluşunda onun suçu yoktu. O doğru, namuslu hareket ediyor, aslında bu işlerin getirip götürücülüğünü yapıyordu, o kadar. İşlerindeki başarısıyla kendisini yetkin kişilere en iyi yanlarıyla tanıttığı için durumu günden güne gelişiyordu. Rothschild olmayacağım, bunu gerekli de saymıyorum diye gülerek ekledi. Ama Litena'da iki evim olur belki, yeter bu bana. Kim bilir, belki de üç evim olur diye düşünüyor ama düşüncelerini açığa vurmuyordu. Doğa da böyle insanlardan yanadır. Ola ki bu adam 3, belki de 4 ev sahibi olacaktır. Buna da çocukluğundan beri asla bir Rothschild olmaya heveslenmediği için kavuşacaktır. Yalnız şurası da %100 gerçektir ki Doğa onu 4 evden öteye geçirmeyecek, Pitesi'nin defterini bununla kapayacaktır. Gavrila Ardalyonovic'in kız kardeşi bambaşka bir insandı. Onun da güçlü istekleri vardı. Yalnız bunlar anlık istekler değil, oldukça inatçı isteklerdi. Varvara Ardalyonovna her işin sonunda ölçülü olmayı hiç elden bırakmazdı. O da orijinalliğe özenen, aslında sıradan insanlardandı. Ama yaratılışında en küçük bir orijinallik olmadığını pek çabuk anlayabildi. Kim bilir, belki bir tür gururla bundan büyük bir üzüntü de duymadı. Hayatta ilk pratik adımı Petitsin'le tuttuğunu koparırcasına yaptığı evlenme olmuştu. Gene de ağabeyinin söylediği, soysuzca da olsa amaç sonuca ulaşmaktır sözlerini evlenirken aklından geçirmemişti. Zaten Gavril Ardalyonovic ağabeyi olarak onun kararını onaylarken az kalsın bu sözleri ağzından kaçırıyordu. Varvara Ardalyonovna kocası olacak kişinin kendi halinde cana yakın, az çok öğrenim görmüş, hiçbir zaman aşırı bir adiliğe sapmayacak bir adam olduğuna inandıktan sonra onunla evlenmeye karar vermişti. Ufak tefek aşağılanmalarının üstünde durmuyordu. Zaten ufak tefek kusur olmayan kim vardı ki? İdeal insanı bulmak mümkün mü? Ayrıca Varvara Ardalyonovna evlenmekle ana babasıyla kardeşlerine başlarını sokabilecekleri bir yer sağlayacağını da biliyordu. Eskiden pek geçinemedikleri halde ağabeyinin felaketini görerek ona yardım etmek istiyordu. Petitsin bazen kendisine bir iş bulması için dostça zorluyordu onu. Arada bir şaka olarak, "Generalleri ve generalliği hor görüyorsun," derdi. "Ama onlar da sırası gelince birer general olacak. Yaşarsan görürsün." Ganya acıyla, "Generalleri ve generalliği hor gördüğümü de nereden çıkarıyor bunlar?" diye düşünüyordu. Varvara Ardalyonovna ağabeyine yardım edebilmek için çalışma alanını genişletmeye karar verdi. Yapan Çinlerin evine sokuldu. Kızlarla ortak çocukluk anıları olması çok işine yaramıştı. Ağabeyiyle birlikte çocukken Yapan Çinlerin kızlarıyla oynarlardı. Burada hemen şunu belirtelim ki Varvara Ardalyonovna Yapan Çinlerin evine girerken olağanüstü hayaller peşinde olsaydı bu davranışıyla belki kendini koyduğu insan sınıfından birdenbire çıkmış olacaktı. Ama herhangi bir hayal peşinde değildi. Sağlam bir hesabı vardı. Varvara Ardalyonovna işe aile üyelerinin karakterlerini incelemekle başlamıştı. İlk iş olarak ağabeyi ile Aglaya'yı birbirlerine yöneltmeyi planlıyordu. Bazı bakımlardan bunda başarı sağladığı da olmuştu. Belki kardeşine fazlaca güvenerek ondan hiçbir zaman veremeyeceği şeyleri bekliyor, yanılgıya düşüyordu. Her şeye karşın Yapan Çinlerin evinde son derece ustalıkla davranıyor, haftalarca kardeşinin adını ağzına almıyordu. Her zaman dürüst, içten görünüyor, sade, ağır duruyordu. Vicdan kuşkusu duymuyor, kendisini hiçbir yönden suçlamıyordu. Onu güçlendiren de buydu. Yalnız bazen kızdığını, onuruna aşırı düşkünlüğünü de fark ediyordu. Bunu özellikle Yapan Çinlerin evinde hemen hemen her çıkışında anlıyordu. Gerçekten oradan her dönüşte acı, küçültücü bir hüzne kaptırmaktan kendini alamıyordu. Petitsin, Pavlovsk'ta gösterişsiz ama oldukça geniş bir ahşap evde oturuyordu. Ev yakında onun olacaktı. Bu yüzden Petitsin şimdiden onu başka birisine satmak üzereydi. Varvara Ardalyonovna merdivenden çıkarken üstten bir gürültü duydu. Ağabey ile babasının bağırışmalarını ayırt edebildi. Salona girince hırsından sararmış, saçlarını yolacak dereceye gelmiş, odada bir aşağı bir yukarı dolaşan Ganya'yı gördü. yüzünü buruşturdu. Şapkasını bile çıkarmadan yorgun bir tavırla kanepeye çöktü. Söze başlamayı bir dakika daha geciktirdiği ve onun neden böyle konuşup durduğunu sormadığı takdirde ağabeyinin köpüreceğini bildiği için aceleyle "Gene eski hikaye değil mi?" diye sordu. "Ne eskisi? Eski hikayeymiş. Bunun eskiliği falan yok. Ne olduğunu da Tanrı bilir," kudurdu ihtiyar. "Anamın iki gözü iki çeşme. Var ya, sen ne dersen de ben bu evden kovacağım onu. Ya da ben evinizden giderim." Son cümleyi başkasının evinden adam kovmanın yakışık almayacağını düşünerek eklemişti. "Biraz hoşgörülü olsana canım." Ganya yeniden parladı. "Ne diye hoşgörülü olacakmışım? Kime karşı? Neyi hoş göreceğiz? Ahlaksızlıklarını mı? Ne dersen de olmaz bu. Olmaz, asla olmaz. Hem şu kafaya bak, hem suçlu hem güçlü. Kapıdan girmem yakın duvara hesabı. Sen niye oturuyorsun böyle? Bu suratın niye?" "Var ya," canı sıkkın bir tavırla. "Surat ettiğim filan yok," dedi. "Her zaman nasılsam öyleyim." Ganya onu biraz daha dikkat ederek, "Yine oraya mı gittin?" diye sordu. "Gittim ya." "Dur, yine bağırışıyorlar. Hem de böyle bir zamanda, rezalet doğrusu. Zamanın nesi varmış? Zamanda bir başkalık göremiyorum ben." Ganya kız kardeşini yeniden dikkatle süzdü. "Bir şey öğrenemedin mi?" diye sordu. "Umulmadık bir şey. Hepsinin doğru olduğunu öğrendim. Kocam ikimizden de haklıymış," dedikleri bir bir çıktı. "Nerede o?" "Evde yok." Ne oldu?" "Prensle resmen nişanlanmışlar. İş kesinleşmiş. Bana ablaları söyledi. Aglaya razı olmuş. Saklamıyorlar da. Oysa şimdiye kadar onlarda her şey sırdı. Adelaide'nin düğünü yine ileri bir tarihe atılmış. İki düğün bir arada yapılsın diye. Şairane değil mi? Bari sen boşuna olayı arşınlayacağına düğünleri için bir şiir yazıver. Bu akşam Belokonska'ya onlara geliyormuş. Tam sırasında yetişiyor. Prensin Belokonska'ya tanıştırılma töreni bu. Başka konuklar da olacakmış. Aslında onlar zaten tanışırlar. Bu işin açıklanması amacıyla yapılıyor olmalı. Yalnız prensin konukların yanında odaya girip bir şey kırıp devirmesin diye korkuyorlar. Ondan beklenir çünkü." Ganya büyük bir dikkatle dinledi. Gene de olağanüstü haber onu pek etkilemedi. Kız kardeşi onun bu haline şaşırdı. Ganya biraz düşündükten sonra, "Ne olacak? Belliydi zaten," dedi. Sonra garip bir biçimde gülümseyerek kurnaz kurnaz kız kardeşine baktı. Odada yavaş yavaş dolaşmaya devam etti. "Belliydi zaten," diye tekrarladı. "İyi ki bunu böyle filozofça kabul edebiliyorsun. Memnun oldum doğrusu." "Sırtımızdan bir yük kalktı. Hiç olmazsa senin için." "Benim amacım sana bütün içtenliğime hizmet etmekti. Aglaya'nın sana nasıl bir mutluluk vereceğini bile sormuyordum." "Ben Aglaya'dan mutluluk mu bekliyordum?" "Rica ederim, felsefe yapma ağabey. Elbet beklediğim bir şey vardı. Bize de bu kadarı yetiyordu. Ama şimdi ahmakçasına elimiz böğrümüzde kaldık. Sana doğrusunu söyleyeyim. Ben bu işi hiçbir zaman ciddiye almamıştım zaten. İşe şöyle ya tutarsa diye girişmiştim. Onun gülünç hallerini gözünün önüne alıp en çok da senin gönlün hoş olsun diye. Bu işin suya düşeceği %90'dı. Ben kendim bile şimdiye kadar senin ne istediğini akıl erdiremedim." Ganya kahkahalarla güldü. "Şimdi hemen kocanla birlik olur, beni işe yollamaya kalkışırsınız. Azim, irade üzerine konferanslar vermeye başlarsınız. Azla yetinmeyi salık verirsiniz. Daha neler neler, ezbere biliyorum bunları artık." "Var ya, gene bunun kafasında bir şeyler var," diye düşündü. Ganya birden, "Nasıl, anası babası sevinçli mi?" diye sordu. "Sanmam, hoş, kendin de anlarsın ya. İvan Fedorovich memnun, anneleri korkuyor. Zaten öteden beri ona damat gözüyle bakmaktan tiksinti duyardı." "Onu demek istemiyorum. Damadın saçma sapanlığı, işe yaramazlığı belli. Ben şimdiki durumu öğrenmek istiyorum. Aglaya resmen kabul etti mi?" "Şimdiye kadar olumsuz bir yanıt vermediği biliniyor. Zaten ondan daha çoğu beklenemez. Ne kadar garip, utangaç yapıda biri olduğunu bilirsin. Koca kazık oldu, gene öyle. Yalnız biliyor musun ağabey, bu kez onun duygularının ciddiliğine benim de aklım yattı. Söylentilere bakılırsa her gün prense övgüler yağdırıp göklere çıkarıyormuş onu. Kimseye belli etmemek için de herkesin yanında prensle sabahtan akşama alay ediyormuş. Prensin dehşetli komikleştiğini söylüyorlar, kendilerinden işittim. Bana öyle geldi ki büyük kızlar benimle de yüzüme karşı alay ediyorlar. Ganya'nın yavaş yavaş kaşları çatılmaya başlamıştı. Var ya, belki de onun bu konudaki düşüncelerini anlamak için lafı uzatıyordu. Ama yukarıdan yeniden bir bağırışmalar duyuldu. Ganya öfkesini birisinden çıkarabileceğine sevinmiş gibi "Kovacağım onu!" diye bağırdı. "O da dünkü gibi gidip bizi önüne gelene rezil etsin." Ganya birdenbire telaşlandı. "Dünkü gibi mi? Dün ne olmuş ki? Yoksa..." Varya birden hatırlayarak, "Yoksa bilmiyor musun?" diye sordu. Ganya öfke ve utançtan kızararak bağırdı. "Demek oraya gittiği doğru. Aman tanrım. Canım, sen oradan geliyorsun, bir şey öğrenemedin mi? Gitmiş mi moruk oraya? Gitmiş mi, gitmemiş mi?" Ganya kapıya koştu. Varya ona atıldı. İki eliyle yakaladı. "Ne oluyorsun ağabey? Nereye? Onu dışarıya bırakırsan bizim için daha kötü olur. Önüne gelen yere dalar. Neler yapmış orada, söylesene." Onlar anlatmadı, anlamamışlar da. Yalnız herkesi korkutmuş. İvan Fedorovic'e gitmiş, o evde yokmuş. Lizaveta Prokofyevna'yı sormuş, iş istemiş ondan. Sonra ağzına geleni söyleyerek beni, kocamı, en çok da seni şikayet etmiş. "Neler dediğini öğrenemedin mi?" Ganya bunalım geçirir gibi titriyordu. "Nasıl öğrenebilirdim? Ya dediklerini onlar da anlamadı, ya da bana hepsini söylemek istemediler." Ganya başını elleri arasına alarak pencereye koştu. Varya öbür pencerenin yanına geçti. Birden, "Tuhaf doğrusu şu Aglaé," diye başladı. "Giderken beni durdurdu. Sizinkilere saygılarımı iletin. Herhalde bugünlerde pederinizle görüşmek üzere sizi arayacağım," dedi. Öyle de ciddi konuşuyordu ki, tuhaf doğrusu. "Alay olmasın, alay etmediğine emin misin?" "Değildi, garibime giden de bu." "İhtiyar için bir şeyler mi biliyor dersin?" "Evlerinde bunu bilmediklerine %100 eminim. Ama iyi aklıma getirdin. Aglaé biliyor belki. Ancak o bilebilir. Ablaları da babamıza böyle ciddi ciddi selam göndermesine şaşırdılar. Bu özel selamın bir anlamı olmalı. Bildiği bir şeyler varsa %100 prensten duymuştur. Kimin haber verdiğini anlamak güç değil. Hırsız. Bir bu eksikti. Aile reisimiz hırsız." Varya büsbütün öfkelenerek, "Daha neler?" diye bağırdı. "Sarhoş saçmaları bunlar. Kim çıkarmış bu uydurmaları? Ya Lebedev ya Prens. Kendileri pek matah sanki. Akıl kutuları. Gözümde şu kadarcık değerleri yok." Ganya öfkeyle, "İhtiyar, hırsız ve ayyaş. Ben de dilenciyim," diye ekledi. "Enişten faizci. Tam Aglaé'nin imreneceği aile. Enfes," diyecek yok doğrusu. "Ama enişten, o faizci seni besliyor değil mi? Söyle, rica ederim. Çekinme." Varya toparladı. "Ne diye kızıyorsun ağabey? Çocuklaşma Allah aşkına. Aglaé sana bu saydıkların yüzünden mi sırt çevirdi sanıyorsun? Böyle düşünüyorsan Aglaé'yi hiç tanımıyorsun demektir. O birinci sınıf bir adaya sırt çevirip tavan arasında açlıktan ölmek için bir üniversiteliye seve seve koşacak yaratılıştadır. Onun ideali bu. Sen durumumuza sabırla, gururla dayanabilseydin, onun gözünde ne kadar değerlenebileceğini bir türlü anlayamadın. Prens onu bu biçimde tuttu. İlkin onu avlamaya kalkışmadı. Üstelik herkesin budala saydığı bir adam.